Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 10. ayrım. Kızgınlıkla kavuna uzanırken bardağı devirdi deviriyordu Refik. Tamam, başladılar. Nereden öğrendi bunlar? Aşağıda konuştular demek. Ne yapacaklardı? Oğlandaki kaykılmaya bak. Ya Pervin'in bakışı? Bakalım, dedi Şahin. Öyle olacak sanırım. Kaykılması falan yok oğlanın. Dönüp önündeki eti kesmeye başladı. Kızı kim oynuyor? Seniye'ydi. Sorarken daha ürkmüş gibi kaldı abisinin bakışını görünce. Rakısından isteksiz bir yudum aldı Refik. Seni oynatacağız, dedi sinirliliğine takılma süsü vererek. Gülüşmeler oldu, kızardı Seniye. İyi de oldu, ezikliğine baş kaldırır gibi dikeldi. İstek duysaydım Yeşilçam'a koşardım abi, dedi. Yeşilçam da seni bekliyor zaten. Senin gibi demedi ama onu diyor aklınca. Ben koştum, sen de koşsaydın. Şimdi neredeydin kim bilir. Çenesi açılıyor. Kolay mı avukat olacak karı? Uzadı bu yemek. Odaya geçip de biraz uzansam ayıp olur mu? Günün bütün yorgunluğu üstüne çökmüştü. Kalkıp çalışma yapacağız daha. Siz de iyisiniz Pervin Hanım'la Gündüz Bey. Hangi kitapları okuyorsunuz? Başladı bile. 4. O geceki çalışma iyi bir başlangıç gibi gelmedi Gündüz'e. Pek verimli de olmadı. Yemek uzadı. Odaya geçtiklerinde gece yarısıydı neredeyse. Refik sayıklamaya başlamıştı. Birkaç kez gidip yüzüne su vurdu muslukta. Dün gece de uyumamış. Kalkmak istediklerinde bırakmıyordu da. Hep böyle çalışırlarmış. Yarın gece ya da öteki geceler başka türlü olacak değilmiş ki. Rakının da etkisi vardı bu ağırlıkta belki. Refik'in saatler ilerledikçe her şeyi gülerek anlatması da bu rakıdan mıydı? Üstündeki gerginliği atabilse aslında tatlı çocuk. Kız kardeşine de Pervin'e de tepeden bakar, ötesi kızar gibi. Aralarında bir şey var belki. İlişkilerindeki ayrıntıları hemen öğrenecek değiliz ya. Pervin ilginç bir kadına benziyor. Belki Refik'le de ilişkileri var da iki kız da çekingen Refik'e karşı. Gündüz de sayıklamaya başlayınca artık sinemacısınız abi demişti Refik. En çok kullandığı söz de abi. Epey şey biriktirmiş, boş görünmüyor. Saygıdeğer bir sinema pratiği var belli ki. Yalnız kafası şemalarla dolu. Öyküyü tartışarak geliştirip uyarlamaya çalışırlarken kalıplarla dikili veriyordu hemen. İlle de bu yoldan geçip şu sonuca varacak. Dışarısı sinemanın yasak bölgesi. İşi insanlarla değil de yazgıları çizilmiş tanıdık insan resimleriyle. Ben de mi böyle olacağım? Kendini kollamayıp da batarsan sen de olursun doğal ki. Sinemacı oldun artık. Kollayacağız. Şahin de hemen hiç konuşmuyor. Dinliyor hep. Bir iki yerde karıştı. Bayağı da iyi şeyler söyledi ya. Gene de gözlemci daha çok. Evden çıktıklarında sabahın 4'üydü. Oysa o saatte bir yerlere götürecekti Gündüz'ü Şahin. İşkembe çorbası içip oradan da Boğaz'da. Genç olmadığıma inandırmak gerekecek bunları önce. Diretmesem tamam. İşten güçten de oluruz, sağlıktan da. Ertesi gün güç yetişmişti gazeteye. Bütün günde uykulu çalıştı. O akşam atladılar. Ertesi gün cumartesiydi. Gündüzün izin günü. Sabahtan oturup bir kaptıracaklardı Refik'in deyimiyle. Ne tatlı söylüyordu. Bir kaptırırız abi. Hepsi güzeldi. Biz bu çocukla biraz güç anlaşacağız. Yalnız Yeşilçam alışkanlıklarının getirdiği bir diretme değil, düşünce yapısında bir karşıtlık, örtbas etmeye çabaladıkça sırıtan bir tedirginliği var. Ön yargıların baskısından kurtulamıyor bu, demeli. Kötü yollara sürüklemeyeceğimize inandıramazsak olmayacak. Kulağına kar suyu kaçtı mı uğraş dur artık. Öyle değil de böyle diye. Bereket Şahin var yanımızda. Olmazsa olmaz sonunda ne yapayım? Onu da pek kolay diyemiyordu. Saffet Bey'le konuşmaları umutlar vermişti. Bu oğlanla anlaşamazsak gider derim adama ki. Ne dersin? Bir şey de denmez ya. Daha bir merhabamız var. Bu oğlana da çok güvendi herif. Öyle olmasa niye bize birlikte çalışmaya koşsun? Belki de denetim için seçti bu oğlanı. Filmi de bu mu yönetecek? Niye açıklamıyor? Bana söylemeyi uygun bulmadılar belki. Niye? Ne bileyim niye? Şahin'le konuşmalı bu konuları da. O bir şeyler biliyordur. Önümüzdeki sorun bu Refik'le çalışıp iyi bir şey koymak ortaya. Onun da benim de çıkarımıza bu. Oğlan da namusluysa, ki niye namussuz olsun, tertemiz çocuk. Ukalalıkları olacak doğal ki. Genç, bu işi olumsuza saptırmamak bana düşer. Bu sonuca varınca içine su serpildi. Refik'in olumlu yanlarını anımsıyordu artık. Kitaplığı, okuma tutkusu, müzik, edebiyat, sanatseverliği. Derinliği yokmuş, modaya uygunmuş. Olsun, derinleşir. Çok genç. Gözlerini bir açtı mı senin göremeyeceklerini görür. Keşke hep böyle olsa Yeşilçam'dakiler. Daha pek kimseyi de tanımadım ya. Yakınımız. Tamam, Şahin'in derinliğine hiç Kafka okumamış. Ötekinin özentisinden daha mı iyi bu? Düşünsel, sanatsal konulara eğilimi özenti de olsa alışveriş olanağı var demektir o kişiyle. Özentiyle başlamayan kaç kişi? Yeni bir yola çıkıyoruz. Bu adamlar da en kötüleri değil. Var olanın en iyisi belki de. Doğrusu da böyle almak. Refik, şu Nihat'a benzemiyor mu? Merdivenlerden iniyordu Nihat da. Dönüp baktı. Boş musun Gündüz abi, dedi. Güldü Gündüz. Uykusuzum sadece, dedi. Dün gece 2 saat uyudum ben de, dedi Nihat. Çocuklarla buluşacağız şurada. Dergi için. Çok kalmayız. Gelirseniz sevinirler. Tanışmak istiyorlar sizinle. Derginin yönetim yeri arka sokaktaki bir han odasındaydı. Nasıl da birbirinin tıpkısı olabilir bu gençlik, sanat, edebiyat dergileri? Merdivenlerden 4. kata tırmanıştan şu perdesiz pencereli odanın 1-2 sandalye, bir masa, birkaç kitap görüntüsüne, 3-5 delikanlının koşup yürek dolusu tartışmalarına kadar her şey, 20 yıl öncelerde bizim gençlik dergilerindeki ilkel evecenliğimizin yinelenmesi. Dergiyi sırtına yüklenmiş, masada oturan uzun boylu, sessiz Ozan, Fransa'da son çıkan bilmem kimin eleştirilerini çevirince, ortalığın karışacağı savında kasıntılı genç. Varlıklı ailesinden para çekti mi derginin durumunun düzeleceği umulan can çocuk. 3000'i bulmayan baskı, başa dert olmuş iadeler, para alınamayan dağıtıcı, hepsi yerli yerinde. Bize üstünlükleri, kirayı depo yaptığı yandaki büyük odayla birlikte avukat abisi ödüyormuş birinin. Bu dergi batmaz. Gündüz'ün şiirini sevmiş Ozan. Yaşanmışlık varmış. Yazı kurulunda okunmuş. Hepsi sevmiş ya, Ozan'ın sevmesi önemli. Başka yazılarını bekliyorlarmış. Şimdilik telif ücreti ödeyemiyorlarmış. Vah durumum, ne olacak şimdi? Kitap yayınlarına başlamayı da düşünüyorlarmış. Bu iyi işte, benim şiirleri de basarlar mı? Bir şey demedi Gündüz. Bir yayın evinin bir yazara ettiklerinden söz açtı birisi. Kızgın sözcükler doldurdu odayı. Uzayacaktı ki kapı açıldı. Kumral, orta boylu, gözlüklü bir genç girdi içeri. Hepsi sevinerek kalktı, kucaklaşıp öpüştüler. Tanıttılar. Melih'miş adı. Öykücüymüş. Bir sinema kulübünün kurucularındanmış. Yöneticisi de oluyormuş. Film gösterileri için yeni bir salon ayarlamışlar. İlk onu muştuladı gelen genç. Bilmem kaç 100.000 liraya tutmuşlar. Saygı öyle büyük göründü ki Gündüz'e. Yo, doğru söylüyor. Anımsadı. Kuruluşuna basında yer vermişti bu kulübün. Büyük holdingçi bir aileden sinema sever birinin adı da kurucular arasındaydı. Varlıklı, kalburüstü sanatsever bayanlar, baylar, seçkin aydınlar, yazar çizerler üyesiydiler kulübün. Salon tutmak sorun olur mu? Genç de belli ki sürekli sinema yaşıyor. Hem de iyi yetişmiş. Sinemanın ünlü ustaları, temel yapıtları dilinden düşmüyor. Hepsini getirip göstereceklermiş. Sevindi Gündüz. Ben de görmek isterim dedi. Adlarını biliyoruz sadece. Konu iyiden iyiye sinemaya dökülmüştü. Daha çok Melih konuşuyordu. Bir görev yaptıkları inancındaydı bu kulüpte. Yerli sinema pisliğini süpürüp atmak, yerine gerçek sinema sanatını oturtmaktı amaç. Sırası düştü mü pis herifler diye söz ediyordu yerli film yapanlardan. İçinde bir ezilme duydu Gündüz. Aşağılanma. Sana ne oluyor? İyi ki kimseye sözünü etmedim daha. Yol yakınken bırakıver. İç cebindeki 3000 lira ağırlaştı birden. Savunmak geldi içinden. Neyi savunacağını bilemiyordu. Doğru dürüst kaç yerli film gördüm ki? Refik, Şahin, pis herifler mi? Bu da onlardan söz etmiyordur ya. Pek kimseye ayırdığı da yok. Sen de giriyorsun bu tayfaya artık. Bir zamanlar kavgası basına da yansımış, sansürün, gericilerin saldırısından güç kurtulmuş bir köy filmini anımsadı. İlericiler tutmuştu filmi. Melih'in bir duraksamasından yararlanıp. ara sıra iyi şeyler de çıkıyor, dedi Gündüz. Örneğin, anımsadığı filmin sözünü etti, katıydı Melih. Köylülerin arsa sorunlarıyla bir yere varılmaz, dedi. Filmi görmediği için bir şey diyemeden kaldı. Doğruluk da var bu sözde, yanlışlık da gibi görünüyor. Ezbere konuşamam ki, konusunu iyi biliyor adam. Uyarıydı bu konuşma. Refik'le Melih arasında bana da düşen bir görev olmalı. Sinema gibi çok önemli bir olguya doğru yaklaşımı bulmak gerek. Doğru hangi yanda, neyi tutacağız? Burası Türkiye. Doğru iki yanda da olmaz çoğu kez. İki yandakiler iki yana çekiştirip dururlar. Doğru da orta yerde sallanır kalır. Sinemada başka mı olacak? Kalkıp buradan bir filme gitmeli. Han odasındaki gençlerden ayrıldıktan sonra bir eksiklik duygusu oturdu içine. Yerli filmlere gitmek gerek. Melih'in kestirip atan yanıtı da sinirine dokunmaya başlamıştı. Köylülerin arsa sorunuyla, niye varılmasın bir yere? Öyle çok yere, yerlere varılır ki. İş sinema yapmasını bilmekte. Öteki insanı tanımakta. Söylenecek şeyi söyleyecek yeteneği olmakta. Deseydin ya. Filmi görmeden ne diyeyim? Yuvarlak sözler olur ne desen. Yerli filmlere karşı küçümseme, soğukluk vardı içinde. Göreyim derken bir alçak gönüllülük ediyordu sanki. Katlanacaktı. Bir bakıma öyle. Şu senaryo işi olmasa yerli filme gitmek nereden gelecek aklıma? Yanlış olan da bu değil mi? Bilmiyorum. Yanlış doğru gideceğiz işte. İnci sinemasına mı taşınır dururuz artık madamla? Kağım adam seniyle gider. Namuslu aile kadını. Dolmuştan inip de sokağa girerken Mart ayındaki olayı anımsadı, gülmeye başladı. Arka bahçeye bir sürü erkek kediyi toplayan bir dişi kediye kızmıştı madam annik. Bas bas bağırıyordu. Ka burası namuslu aile evidir. Hiç utanmak kalmamıştır sende. Al yerli film. Ertesi sabah bir sinemada ilk gösterimi varmış Şahin'in oynadığı bir filmin. Buluştuklarında Refik birlikte gitmelerini önerdi. Gündüz'ün sevinerek karşıladığı bu rastlantı çok şeye de kolaylık getirdi. Konuşmayı kahveleri verirken dinleyen Seni'ye Refik'ten çekinmesinden olacak bir şey diyemedi. Biraz sonra yukarı çıkan Pervin dışarıda bir fiskostan sonra girip onların da gelmesinin bir sakıncası olup olmadığını sorunca o da çözümlendi. Oradan çıkınca da bayanlar hastaneye Zühtü Bey'e gideceklermiş. Refik dün oradaymış. İyiymiş Zühtü Bey. Çenesi açılmış. Yasak dinlemiyor. Ona buna laf atıyor, takılıyormuş. Arkadaşı olan doktora. Senden önce gideceğimi mi sandın İbne? Demiş. Bu sözleri kızlar dışarı çıkınca söyledi Refik. Ne terbiyeli çocuk bu. Zühtü Bey'in de ilginç bir kişiliği olmalı. Çıksa da tanışsak. Çabucak toparlanmalarına karşın Beyoğlu'ndaki sinemaya gittiklerinde film başlıyordu. Karanlıkta her birini bir yere çekip oturttular. Şahin Gündüz'ü bırakmamıştı. Bereket daha jenerikte film mi kopuktu ne, ışıklar yandı. Refik'le Pervin hemen önlerindeki sıradaydılar. Sıra başında Seni'ye oturmuştu. Doğal ki Refik'le oturacak Pervin Hanım. Kalabalıktı sinema. Gündüz'ün hiç görmediği bir seyirci kitlesiydi. Sinemacılar tanıdıkları, yakınları basından da gelirlermiş. Magazinlerden daha çok. Bakındı, tanıdığı kimse yoktu. Film başladı, jeneriği de baştan aldılar. Hiç tanımadığı bir sürü ad. Şahin Doğu 3. yazılmıştı. Kimi adlara yalancıktan gösteri yapıp alaylı alkış tutuyorlar, bazıları bravo diye bağırıp dalga geçiyordu. Film başlayınca sesler kesildi, ara vermeden sonuna dek saygıyla izlendi. Kötüydü film. Bir Amerikan filminden almışlar. Çoğu yerler uymamış. Şahin içkici bir serseriyi oynuyordu. Gerçekten iyi oynuyordu. O uyduruk kişilikle etkilemişti salonu. Arkadan biri eğildi Şahin'e. Helal olsun abi diye fısıldadı. Yedin baş oyuncuyu. Işıkçı bir çocukmuş. Adını söyledi Şahin. O da kulağına eğildi Gündüz'ün. Boş ver diye fısıldadı. Herkese yağ çeker böyle. Değildi. Genel kanıyı yansıtıyordu ışıkçı çocuk. Gerçekten iş var bu oğlanda. Film bitince Şahin'in çevresine dolup kutlayanlar bayağı kalabalıktı. Başta da Temel. Gelip boynuna sarıldı. Şapur şupur öptü yanaklarından. Allah'ıma abi dedi. Gırıp geçireceğin ortalığı. Yalnız kendi kanısı değilmiş, işletmeciler varmış yanında, onlar da söylemişler. A star is born. Bizde de böyle oluyor demek. Film bir şeye benzeseydi bari. Sinemadan çıktıkları ara sokakta Pervin'le Seniye'de kutladılar Şahin'i. Refik kızları sepetleme yolundaydı ki Şahin bırakmadı. Şurada bir yemek yiyelim abi dedi Refik'e. Aç açına yollamayalım. Aç değiliz filan mırın kırınlarına da kalkışmadı kızlar. Bekliyorlarmış. Hacı Salih lokantasına vardıklarında sinemadaki yüzler vardı birçok masada. Şahin'i kutluyorlardı uzaktan yakından. Ardlarından Temel de yetişti. İçerideki geniş masalardan biri boşalıyordu. Tanıdık garsonlar oraya götürdü gelenleri. Gündüzü başa aldılar. Temel duvarın dibinde Refik'e yakın oturmuş bir şeyler anlatıyordu alçak sesle. Gizlice gibi. Öyle de evecenlikle anlatıyordu ki. İşletme, makas sözcükleri, Seniye Şahin'in verdiği yemek listesine göz atarken karşısındaki Pervin'in gülümser gibi baktığını gördü Gündüz. O da gülümsedi, zorunluymuş gibi. ''Nasıl buldunuz?'' dedi. ''Bilmem'' dedi Pervin, kurnaz ve biraz da alaylı bir gülümsemeyle. ''Siz nasıl buldunuz?'' ''Film kötü. Hoşgörüden yoksun olmadığını kanıtlaması gerekliymiş gibi.'' ''İyisi de nasıl yapılacak bilmem ki'' dedi. Sesi çevreye güvensizlik taşıyordu. Küçümseme belki. Öyle demek istemedim oysa. Bir şeyler daha ekleyip açıklık getirmeyi düşündü, vazgeçti. Neyi açıklayacağım? Niçin? Bu kadın da ilginç. O gece yemekteki konuşmaları geldi aklına. Bayağı akıllı sözler etmişti. Okuyor da. Adını saydığı kitapları gerçekten okuduysa, hele anladıysa, vallahi bravo yani. Cezaevindeki alaylı beğeni bildirileri. Vallahi bravo yani. Garson dikilmişti. Yemekler söylendi. Gündüz maden suyu istedi. Soğuk olmasın dedi. Giderken garsona yineledi soğuk olmamasını. Üstelemesine bakıyordu Pervin. Soğuk sevmiyorsunuz dedi. Sırası. Sıcak seviyorum deyip bak gözlerinin içine şunun. Kolluyorum dedi. Vaktiyle bir şeyler geçirdik. Niye böyle dedim. Ne bileyim ben. ''Rakıya da buz koymadınız o akşam.'' dedi Pervin. Demek gözünden kaçmamış. Ne ilgi. Bir kadın bunu dedi mi, boş bulunmuş da yakalanmış gibi gözlerini önüne indirmez mi? Öylece bakıyor bu. ''Ne geçirmiştiniz?'' ''Ne mi geçirmiştim?'' ''Aydı Gündüz. Röntgenci ya bu. Kendini doktor sayıyor. Güldü. İşin alayında gibi.'' ''Plorize ave, apançman, post...'' Pneumonik dedi. Pervin gülmedi. İlgisini belirtmek ister gibi ağır ağır başını salladı. Geçmiş olsun dedi. Gelin de bir skopi yapalım size. Ne diyeceğini bilemedi Gündüz. Gülecek gibi olup tutmuştu. Pervin ekledi hemen. Gerekirse film de alırız. Sağ olun. Konuyu örtmek istiyor, toparlayamıyordu. Dediği hastalığı geçireli 20 yıl olmuştu belki. Alay olsun diye söylerdi bu dizi dizi sözcüğü. Zatüreden çevirmiş sulu zatülcenep. Geçenlerde kebapçıdaki pis boğazından sonra hafiften bağırsakları bozulmuş, midesinde ağrılar duymuştu. Soğuk içmemesi ondandı birkaç gündür. Bunları da anlatsaydım şimdi, işin ucunu bırakıcılardan değildi Pervin. Çantasını açıp bir kart çıkardı. Telefon numaraları, adres. Cumartesileri çalışmazmış doktor. Safsaklamadan gelmesini istiyordu. Yardımcı olursa sevinecekti. Yani çıkar için yapmıyorum diyor kızcağız. İyi ya, bir gideyim. Pazartesi sabah 10. Olur mu? Oldu. Yemek daha çok Temel'in şaklabanlıklarıyla geçti. Bu film öyle iş yapacakmış Allah'ıma. Ne kendi inanıyordu ne dinleyenler. Yemekten sonra Seniye ile Pervin hastaneye gittiler. Temel de ayrıldı. Bir işi varmış. Kuru yemekle kurtulamazmış böyle Şahin. Islatacaklarmış başarısını. Yemekleri Şahin ödemişti. Temel'in ardı sıra baktı Gündüz. Sevgi de duyabiliyordu bu oğlana. Kuşkuda. Girip çıkmadığı yer yok gibi herifin. Şahin'i de uyarsam mı? Uyaracak ne yapıyor ki Şahin? Eski alışkanlıklardan kurtul artık. Sen ortalarda değilken çok şey değişmiş dışarılarda. Ben de değiştim. Daha da değişeceksin. Pervin'den de kuşkulansana. Ne var ki? Sana sokuluyor. Kim bilir, belki de hiç aklıma gelmedi. Gelmez. O kadın değil mi? Çekiciliğine dayanamamıştır olsa olsa. O kadar da manyamadık daha. belli etmiyor ya, fıkırdayan bir yanı var kadının. Niye olmasın, kadın değil mi? Refik'le ilişkili görünmüyor pek. 10. ayrımın sonu, sayfa 99, devamı 11. ayrımda.